Ayrım 9, Yüzler ve Maskeler, Eduardo Galeano, sayfa 83. 1785 Lisbon, sömürge işlevi. Portekiz hükümeti Brezilya'daki dokuma tezgahlarının kapanmasını emrediyor. Bundan böyle tezgahlar yalnızca köleler için yerli bezi dokuyacaklar. Kraliçe adına Bakan Melo e Castro fermanı ilan ediyor. Fermanda Melo, Brezilya'nın çoğu eyaletlerinde kurulan ve her gün daha başıboşçasına yayılan fabrika ve tezgahlarda, çeşitli niteliklerde, hatta altın ve gümüş iplikten kumaş dokunmaktadır diye gözlemde bulunuyor. Bakana göre bunlar tehlikeli yasa ihlalleridir. Durum böyle giderse bu önemli kolonilerin bütün zenginlikleri ve kamu hizmetleri sonunda yerli halkların mülkü olacaktır. Brezilya çok verimli bir ülke. Meyve ve sebzeden yana çok zengin olduğu için de bu yerliler hükümet merkezinden tamamen bağımsız olup çıkacaklardır. Sonuç olarak sözü geçen fabrika ve tezgahların ortadan kaldırılması vazgeçilmez bir zorunluluktur. 1785 Versailles. Patates soylu bir hanımefendi olup çıkıyor. 2,5 yüzyıl önce İspanyol konkuistadorları onu Peru'dan getirmişlerdi. Kızılderililerden büyük övgüler aldığı için Avrupa onu domuzlara, hapishane kuşlarına, ölüm döşeklerindekilere layık gördü. Patates ne zaman domuz ahırlarından, hapishanelerden, hastanelerden kaçmaya çalışsa alaya alındı, kınandı. Birçok yerlerde yasaklandı. Hatta Besançon'da cüzzama neden olmakla suçlandı. Antoine Parmentier patatesle hapishanede tanışmıştı. Burası Prusya'da bir hapishaneydi. Patatesten başka yiyecek vermiyorlardı. Parmentier onu aptal buldu önceleri ama sonradan sevmeye başlayarak cana yakınlığını, tadını keşfetti. Özgürlüğüne kavuşup Paris'e döndüğünde Parmentier bir şölen düzenliyor. Şölene D'Alembert, Lavoisier, Amerikan Büyükelçisi Benjamin Franklin ve daha başka tanınmış kişiler geliyor. Parmentier, salt patatesten oluşmuş bir menü sunuyor onlara. Patates ekmeği, patates çorbası, patates püresi, lezzetli salçaların çeşni kattığı patates salataları, kızarmış patates, patatesli hamur işleri. Tatlı olarak patates turtası, içmeye patates brandisi. Parmentier onu savunan bir konuşma yapıyor. Onun besin değerini övüyor, damak zevki ve kan kuvveti için vazgeçilmez bulduğunu söylüyor. Kolay yetiştiği, kardan yağmurdan etkilenmediği için onun Avrupa'da açlığı ortadan kaldırabileceğini ileri sürüyor. Patatesle dolmuş, taşmakta olan çağrılılar Parmentier'i inanç ve heyecanla alkışlıyorlar. Bundan sonra Parmentier kralın da aklını yatırıyor. Kral 16. Louis Paris dolaylarındaki Sablon malikanesinde patates ekilmesini buyuruyor ve tarlanın çevresinde günün 24 saatinde nöbetçi asker bulunduruyor. Böylelikle bu yasak meyveye karşı merak ve istek uyandırıyor. Kesin kutsama töreni Versailles Sarayı'nda yapılıyor. Kraliçe Marie Antoinette patates çiçekleriyle bir bahçe gibi bezenmiş olarak Antoine Parmentier'in yanağına öpücük konduruyor. Henüz kellesi elden gitmemiş olan Kral Louis Parmentier'i kucaklıyor. Patatesin yüceltilmesi törenine Fransa'nın tüm soyluları katılıyor. Çünkü bu ülkede mutfak sanatı Allahsızı olmayan tek dindir. Patates sevgi ve cezadan doğmuştu. Ant dağlarında böyle söylerler. Derler ki İnka kutsal yasalara karşı gelmiş olan iki sevgiliyi cezaya çarptırmış. Diri gömülsünler ama birlikte deyip çıkmış. Kadın güneş tanrısına adanmış bir bakireymiş. Tapınaktan kaçarak kendini bir köylü serfe vermiş. Diri diri hem de birlikte diye buyurmuş İnka. Sevgilileri birbirine bağlayıp yüz yukarı derin bir çukura gömmüşler. Üstleri toprakla örtülürken gençlerden en ufak bir sızlanma bile duyulmamış. Gece olmuş, yıldızlar gökte alışılmadık biçimlerde dönmeye başlamışlar. Kısa bir süre sonra ülkenin ırmak yataklarındaki altın yok olmuş, tarlaları çoraklaşmış, toz ve taştan ibaret kalmış. Yalnızca sevgilileri örten toprak bu kuraklıktan etkilenmiyormuş. Yüce rahipler İnka'ya iki aşığın naaşını topraktan çıkarıp yakarak küllerini rüzgara savurmasını öğütlemişler. Öyle olsun bakalım diye buyurmuş İnka. Gel gör ki sevgilileri bulamamışlar. Derin mi derin, geniş mi geniş bir çukur açmışlar. Ama tek buldukları bir kök olmuş. İşte bu kök üreyip çoğalmış ve o günden sonra patates Ant dağlarındaki insanların baş yemeği olmuş. 1790 Paris, Humboldt. 20 yaşındayken Alexander von Humboldt denizi ve devrimi keşfediyor. Dunkirk'te denizi görünce dili tutuluyor. Kalede ay ışığının dalgalarda çiçek açtığını görünce dudaklarından bir hayat ve hayranlık bağırışı kopuyor. Denizin verdiği şaşkınlık devrimle açılan gözler. 14 Temmuz'dan bir yıl sonra Paris'te Humboldt kendini sokaklarda esen tatlı bayram fırtınasına kaptırıyor. Yeni doğmuş özgürlüklerinin sevinciyle şarkı söyleyip dans eden halkın arasına karışıyor. O yanıtlar arayarak yaşamış ve hep sorular bulmuştur. Durdurak bilmeden kitaplara, gökyüzüne, yeryüzüne sorular yönelterek ruhun bilmecelerini, evrenin gizlerini, böcek ve taşların sırlarını izlemiştir. Her zaman dünyaya, hayata kör kütük aşık olmuş, kadın erkek bütün insanların karşısında başı dönerek ürküntüye kapılmıştır. Alexander hiç mutlu olamayacak der ağabeysi Wilhelm, annelerinin göz bebeği. 20 yaşında yaşamak ve yeni yerler görmek için hummalı bir istekle dolu Humboldt, Fransız devriminin bayrağına ebedi bağlılık yemini ediyor. Ve Balboa ve Robinson Crusoe gibi denizleri geçerek her zaman öğle saatinde yaşayan diyarlara gitmeyi aklına koyuyor. 1790 Petit Gouave, sihir noksanı. Kesenin çapı kimi zaman derinin renginden daha büyük önem taşır. Haiti'de yoksul melezler zencidir. Yeterince para edilmiş olan özgür zencilerse melez. Zengin kırmalar beyaz olabilmek için muazzam servetler ödüyorlar. Yine de efendiyle köleden olma çocuklara doktor olabilmek, kendine mösyö dedirtebilmek, kılıç taşımak ve beyaz kadınlara kolu kopartılmadan dokunabilmek izni veren o sihirli kağıdı pek azı elde edebiliyor. Şurada bir dar ağacından, geçenlerde Paris'te ilan edilen yurttaşlık haklarına sahip çıkmak isteyen bir kırma sallanmakta. Petit Gouave kentinin sokaklarındaysa uzun bir sopaya çivilenmiş olarak polis olmak isteyen bir başka kırmanın kellesi gezdiriliyor. 1791 Boaz Cayman, Haiti kumpasçıları. Tanrılarla içli dışlı olan ihtiyar köle kadın palasını siyah bir yaban domuzunun boynuna gömüyor. Haiti toprağı akan kanı içiyor. Savaş ve ateş tanrılarının kanadı altında 200 kara derili şarkı söyleyip dans ederek özgürlük andı içiyorlar. Çakan şimşeklerin ışık tuttuğu yasak vudu töreninde 200 köle bu cezalar ülkesinden bir ana vatan yaratmaya karar veriyorlar. Haiti Kreole dili üzerine kurulmuştur. Davul gümbürtüsü gibi Kreole lisanı da Afrika'dan koparılıp çeşitli Antil adalarına dağıtılmış olanların ortak dilidir. Büyük çiftliklerde filizlenmiştir. Tutsaklar birbirlerini tanıyıp direnmeyi gereksemeye başladıkları zaman Afrika kökenli, Afrika müziklidir. Ve Normanlarla Bretonların deyimleriyle beslenir. Karayip yerlerinden, İngiliz korsanlarından, hatta Doğu Haiti'deki İspanyol sömürgecilerinden sözcükler kapmıştır. Kreole dili sayesinde Haitililer konuştukları zaman birbirlerine dokunduklarını hissederler. Kreole dili sözcük, vudu ise tanrı biriktirir. Bu tanrılar efendi değil, sevgilidirler. Dans etmeye bayılır ve içine girdikleri her bedeni müzik ve ışığa dönüştürürler. Dalgalı kutsal hareketin saf ışığına. Haiti aşk şarkısı. Odunları yakıyorum. Bacaklarım şeker kamışları gibi titrek. Hiçbir yemek ağzımı sulandırmıyor. En sert içki suya dönüyor. Seni düşündüğümde gözlerim yaş doluyor ve beynim acıma. Yenik düşüyor. Doğru değil mi güzelim? Yakında döneceğin. Dön bana artık vefalım benim. Dokunmak beklemekten daha güzel. Fazla gecikme sakın. Üzüntün büyük. Gel de kurtar kafesinden şu acıkmış kuşu. 1792 Rio de Janeiro. Brezilya kumpasçıları. Yarım yüzyıldan kısa bir zaman önce Brezilya madenlerinin kıyamete kadar dayanacağı sanılıyordu. Gel gelelim altınlarla elmaslar gitgide azalıyor. Portekiz kraliçesi ile maiyetindeki salaklara ödenen vergiler de günden güne ağırlaşıyor. İlk günden bu yana Portekiz'den buraya birçok gözü doymaz bürokrat yollanmış ama tek bir maden teknisyeni atanmamış. Oradakiler pamuklu tezgahlarının köle kumaşı dışında herhangi bir şey dokumasını yasaklamışlar. Yine oradakiler el altında duran demir madenlerinin işletilmesini ve barut yapımını da yasaklamışlar. Bizi sünger gibi emen Avrupa'dan kopmak umuduyla bir avuç beyefendi bir kumpas kurmuşlardır. 3 yıl önce maden ve mülk sahipleri, keşişler, şairler, doktorlar, emekli kaçakçılar bir araya gelerek bu sömürgeden siyahilerle yerli kırmaların özgür olacağı ve herkesin Brezilya kumaşından giysi giyineceği bağımsız bir cumhuriyet kurmayı amaçlayan bir ayaklanma düzenlemişler. Daha ilk tüfek patlamadan ajanlar harekete geçmiş. Vali Ouro Preto kumpasçılarını hapse atmış. Bunlar işkence altında itiraflarda bulunmuşlar. Coşkulu ayrıntılarla birbirlerini suçlamışlar. Basilio de Brito Malheiro masum olduğunu ileri sürmüş ve Brezilya'da doğmuş olan herkes siyahilerle kırmaların, kızılderililerin ve daha başka gülünç halkların kötü huylarını öykünür diye açıklamada bulunmuş. Claudio Manuel de Costa, mahpusların bu en seçkini hücresinde kendini asmış. Ya da asılmış, itirafta bulunmadı ya da çok fazla şey itiraf ettiği için. İçlerinden biri sessiz kalmış. Saka Muelas, diş çekici adıyla anılan Teğmen Joaquim José da Silva Javier. Ağzını yalnızca tek sorumlu benim demek için açmış. 1792 Rio de Janeiro, diş çekici. Mum ışığında birer kadavrayı andırıyorlar. Kocaman zincirlerle pencerelere bağlanmış olan tutuklular 18 saatten beri tek kelimesini kaçırmaksızın yargıcı dinlemekteler. Yargıcın hükmü tasarlaması 3 ay sürmüştür. Gecenin ilerleyen saatlerinde tutuklular öğreniyorlar. İçlerinden 6'sı ölüme mahkum edilmiştir. Bu 6 kişi asılacak, kafaları uçurularak 4 atın kuyruğuna bağlanıp parçalanacaklar. Sonra yargıç susuyor ve Brezilya'nın bağımsızlığını istemiş olan adamların birbirlerine suç yüklemelerini, özür dilemelerini, hakaret edip gözyaşı dökmelerini, boğuk seslerle pişmanlık ve itiraz belirtmelerini dinliyor. Sabaha karşı kraliçenin af fermanı geliyor. 6 suçludan 5'i asılmayıp sürgüne yollanacaktır. Ama 6.'sı kimseyi ele vermeyip herkesin sattığı tek adam tan ağarırken dar ağacının yolunu tutacaktır. Onun için davullar çalanacak ve kent çığırtkanının yaslı sesi sokak sokak dolaşarak bu kurban eylemini ilan edecektir. Diş çekici hiç de sararıp solmuş değildir. Orduya teğmen olarak girmiş ve hep teğmen olarak kalmıştı o. Ek gelir sağlamak için diş çekerek Brezilyalıların Brezilyalı olmasını istemişti. Gün doğarken dağların ardında gözden yiten kuşlar bunu iyi bilirler. 1794 Paris. İnsanın ilacı insandır der kara derili bilgeler. Tanrılarsa bunu oldum olası bilmişlerdir. Haitili köleler artık köle değiller. 5 yıl boyunca Fransız devrimi kulaklarını tıkamıştı. Mara ile Robespierre'in protestoları boşa gitmişti. Kolonilerde kölecilik sürüyordu. İnsan hakları bildirgesine karşın Antil adalarının o uzak çiftliklerinde insanın malı olan insanlar ne özgür doğuyorlardı ne de eşit. Ne de olsa Gine'deki köle satışları Nantes, Bordeaux ve Marsilya'daki devrimci tüccarların başlıca işiydi. Ve Fransız rafinerileri Antil şekeriyle dönüyordu. Toussaint Louverture'ün önderliğindeki zenci ayaklanmalarına dayanamayan Paris hükümeti en sonunda köleliğin ortadan kaldırılmasına karar veriyordu. 1794, Haiti Dağları, Toussaint. 2 yıl önce ortaya çıktı. Paris'tekiler ona siyah Spartacus diyorlar. Toussaint Louverture'ün bedeni bir kurbağa yavrusu gibidir ve dudakları yüzünün neredeyse yarısını kaplar. Eskiden büyük çiftliklerin birinde arabacıymış. İhtiyar bir kara adam ona okuyup yazmasını, hasta atları iyileştirmesini ve insanlarla konuşmasını öğretmiş. Ama çevresine yalnızca gözleriyle bakmamayı o kendiliğinden öğrenmiş. Şimdi kuşların uyuyuşlarında uçuşlarını görebiliyor. 1795 Santo Domingo, adanın yakılışı. Haiti'deki kölelerin özgürlüklerine kavuşturulmasından ürken İspanya kralı Santo Domingo eyaletini Fransa'ya bırakıyor. Bir mürekkep çizgisi adayı ikiye bölen ve İspanyol sömürgelerinin en yoksulunu Fransız sömürgelerinin en zengininden ayıran sınırı ortadan kaldırıyor. Madrid'de sarayın en parlak yıldızlarından Don Manuel Godoy, Haiti'deki isyanın bütün adayı beyazlar için lanetlenmiş bir ülkeye dönüştürdüğünü söylemektedir. Bu ada İspanya'nın Amerika'daki ilk kolonisiydi. İmparatorluk kolonilerdeki ilk mahkemesini, ilk katedralini, ilk üniversitesini burada kurmuş. Fetih alayları Küba ve Puerto Rico'ya buradan yelken açmıştı. Böyle bir doğum görkemli bir geleceğin müjdecisiydi. Ne var ki 200 yıl önce vali Antonio de Osorio bu adayı kül etmişti. Osorio gece gündüz didinerek bu günah ülkesini yakmış, palmiye ağaçlarını tek tek ateşe vererek evleri, hisarları, gemileri, tezgahları, değirmenleri, domuz ahırlarını, at tavlalarını, tarlaları tuza bulayıp tutuşturmuştu. Karşı koyanların gırtlağını kendi elleriyle sıkmıştı. Yalazların çatırtısı arasından kıyamet gününün borazanları duyuluyordu. 1,5 yıl süren yangınların sonunda kundakçı harabeye çevirdiği adada göğsünü gererek ayağa kalkmış ve ateşle arındırma konusundaki çabalarına karşılık İspanyol kralından ödül olarak 2000 duka altını almıştı. Flanders Savaşı'nın emeklisi olan Vali Osorio bu toprağı günahtan temizlemişti. İşe kuzeydeki kentleri yakmakla başlamıştı. Çünkü İngiliz ve Felemenk korsanları buralarda karaya çıkıyor ve yanlarında Luther mezhebinin İncil'ini getirerek mübarek cumalarda et yemek gibi dine aykırı adetleri yaygınlaştırıyorlardı. Vali yakıp yıkmaya kuzeyde başlamış, sonra da artık kendini tutamamıştı. 1795 Quito, Espejo. Tarihin içinden keserek ve yaratarak geçti. Sömürge rejimiyle bu rejimin eğitim sistemi konusunda köleler için eğitim, en sert sözleri o kullandı ve Quito retorikçilerinin kurumlu biçeminin karnını o deşti. Zehir gibi acı eleştirilerini ağızdan ağıza çoğalsınlar diye kilise kapılarına, kalabalık sokak köşelerine asıyordu. Çünkü imzasız yazılar belki yalancı bilgilerin maskesini düşürebilir ve onların gerçek ve doğal cahilliklerini gözler önüne serebilirdi. O Amerika'da doğmuş olanların yönettiği bir Amerika istiyordu. Bağımsızlık çığlığının bütün valiliklerde aynı anda yükselip çınlamasını, bütün sömürgelerin birleşip demokratik, cumhuriyetçi hükümetlerle yönetilen birer ana vatan olmasını istiyordu. Bir Kızılderili'nin oğluydu. Doğumunda ona samanlık baykuşu anlamına gelen Chusik adını vermişlerdi. Hekim olabilmek için köklü bir soy çağrışımı yapan Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo adını almaya karar verdi. Ancak bu yoldan hekimlik yapabilir, çiçeğe ve daha başka ölümcül salgın hastalıklara karşı bulduğu şifaları uygulayabilirdi. Quito'nun ilk dergisi olan Kültürün ilk meyvelerini o kurdu. Kapaktan kapağı o doldurduğu gibi derginin baş yazarlığını da o yaptı. Halk kitaplığının müdürü oydu. Maaşını hiçbir zaman ödemediler. Krala ve Tanrı'ya karşı birçok suç işlemekten hüküm giyince Espejo'yu pis bir hücreye kapadılar. Orada hapislikten öldü ve son nefesiyle alacaklılarından özür diledi. Quito kenti başlıca hemşerilerinin listesinde Hispanik Amerikan bağımsızlığının öncüsü olan bu en parlak oğlunun adına yer vermiyor. Espejo bu zamanların söylevlerini alaya alıyor. esinimin uçucu nefesine veda ediyorum. Bu retorikçi kavramların dağlayıcı anlaşılmazlıklarını duyduğumda yaşamın dalgalanan nabzını elimden kaçırıyorum. Bu söylev kuğularının uyumlu hecelerinde ağıtlar cıvıldaşan tatlı melodilerini işitmek nasıl da nefis bir zevk oluyor insana. Peygamber kelamlarını çağrıştıran tanımlamalarının uyumlu yankılarında insan ruhu öyle şahane doyum anlarının lezzetini duyuyor ki.
9. ayının sonu. Sayfa 92.